Ayrım 44.
Söyle Legolas, neden ben bu maceraya atıldım? Asıl tehlikenin nerede olduğundan bir habermişim. Elrond yolda ne ile karşılaşacağınızı önceden bilemezsiniz dediğinde ne kadar haklıymış. Benim için tehlike dediğin karanlıkta çekilen eziyetti. Bu da beni yolumdan alıkoymuyordu. Fakat aydınlık ile mutluluğun tehlikesini bilseydim gelmezdim. Şimdi bu ayrılıkla en büyük yaramı aldım ben. Hemen bu gece dosdoğru Karanlıklar Efendisi'ne gitsem bile bir şey fark etmez artık. Vah sana Glóinoğlu Gimli. Hayır dedi Legolas. Vah hepimize. Vah dünyaya bu sonraki günlerde ayak basmış olan herkese. Çünkü böyle işte bu. Kayığı nehir üzerinde akıp gidenler bulup da kaybetmiş gibi oluyor. Fakat bence sen talihlisin Glóinoğlu Gimli. Çünkü sen kendi özgür iradenle yaptığın seçim yüzünden kaybının acısını çekiyorsun. Başka bir seçimde yapabilirdin. Lakin grup arkadaşlarını yüzüstü bırakmadın. En azından Lothlórien'in hatırası gönlünde sonsuza kadar lekelenmeden ve berrak kalacak. Bu hatıra ne solacak ne de kuruyacak. Belki dedi Gimli. Sözlerin içinde teşekkür ederim sana. Doğru sözler bunlar kuşkusuz. Yine de bu tür teselliler hep soğuk kalıyor. Gönlün arzuladığı şey hatıralar değil. İsterse Keletzaram kadar berrak olsun. Hatıra gene de bir aynadır ancak. Ya da böyle diyor Cüce Gimli'nin gönlü. Elfler bunu başka türlü görebilirler. Hatıraların onlar için bir rüyadan çok uyanıklık gibi olduğunu işitmiştim. Cüceler için öyle değildir. Ama artık bundan konuşmayalım. Kayığa bak. Bu kadar yükle suya çok gömülmüş ve ulu nehirde çok hızlı. Kederimi soğuk suda boğmaya hiç niyetim yok. Bir kürek alarak kayığı batı kıyısına doğru çevirdi. Çoktan orta akıntıdan ayrılmış olan öndeki Aragorn'un kayığının peşine düştü. Böylece aceleyle akan geniş su boyunca hep güneye doğru uzun yoluna devam etti grup. İki yanda da kıyılar çıplak ormanlarla kaplıydı. Ormanların gerisindeki toprakların ucunu bile göremiyorlardı. Esinti kesildi. Nehir hiç ses çıkarmadan akmaktaydı. Hiçbir kuş sesi sessizliği bozmuyordu. Gün ilerledikçe güneşin etrafı puslandı. Sonunda solgun gökyüzünde yüksekte beyaz bir inci gibi parlar oldu. Sonra solarak batıya indi. Erken çöken alacakaranlığı gri ve yıldızsız bir gece izledi. Karanlık sessiz saatlerin derinlerine kadar batı ormanlarının sarkan gölgeleri altında kayıklarını yönlendirerek suyla akıp gittiler. Büklüm büklüm kavruk köklerini suya daldıran ulu ağaçlar pusun içinden hayaletler gibi geçmekteydi. Hava kasvetli ve soğuktu. Frodo uzun uzun oturup ağaç kökleri ve kıyıya yakın sürüklenmiş çalı çırpı arasında çalkalanan nehrin zayıf patpatları ve çağıltılarını dinledi. Nihayet başı önüne düşüp huzursuz bir uykuya daldı. Bölüm 9. Ulu Nehir. Frodo Sam'in sesiyle uyandı. Ulu Nehir, Anduin'in batı kıyısında, ormanın kuytu bir köşesinde, uzun gri kabuklu ağaçların altında güzelce sarılıp sarmalanmış yatar buldu kendisini. Bütün geceyi uyuyarak geçirmişti. Çıplak dallar arasından loş ve kurşuni bir sabah görünüyordu. Az ilerisinde Gimli küçük bir ateşle meşguldü. Gün iyice sökmeden tekrar yola koyuldular. Grubun çoğu güneye doğru gitmeye hevesli olduğundan değil, en geç Rauros ve Kurkaya adasına vardıklarında almak zorunda oldukları kararın birkaç gün ertelenmiş olmasından memnundular. Hangi yolu seçerlerse seçsinler, ileride uzanan tehlikelerle buluşmakta da aceleleri olmadığından kendilerini nehrin hızına bırakmışlardı. Aragorn güçlerini ilerideki yorgunluk günlerine saklayarak akıntının götürdüğü gibi gitmelerine itiraz etmiyordu. Fakat en azından her gün yola erken koyulmaları ve akşamın geç saatlerine kadar yol almaları konusunda ısrarlıydı. Çünkü içinden bir ses zamanın azaldığını söylüyor, onlar Lórien'de oyalanırken Karanlıklar Efendisi'nin boş durmamış olmasından korkuyordu. Gene de ne o gün ne de ertesi gün düşmanın izine rastladılar. Sıkıcı kurşuni saatler olaysız geçiyordu. Yolculuklarının üçüncü günü ilerlerken arazi yavaş yavaş değişmeye başladı. Ağaçlar seyreldi, sonra tamamen yok oldu. Sol yanlarındaki doğu kıyısında uzun şekilsiz yamaçlar gökyüzüne doğru uçsuz bucaksız yükselmekteydi. Sanki üzerlerinden bir yangın geçmiş de tek bir canlı yeşil yaprak bırakmamış gibi kahverengi ve çorak görünüyorlardı. Boşluk hissini hafifletecek tek bir kırık ağaç veya tek bir göze çarpar kayanın dahi olmadığı düşmanca metruk bir arazi. Güney Kuyut Orman ile Emin Muil tepeleri arasında uzanan engin ve terk edilmiş boz topraklara varmışlardı. Bu bölgenin ne gibi bir salgın veya savaş veya düşmanın kem bir işiyle bu hale geldiğini Aragorn da bilmiyordu. Sağlarına düşen batı tarafındaki topraklar da ağaçsızdı. Ama düzlüktü ve yer yer geniş yeşil otluklar görülüyordu. Nehrin bu tarafında büyük kamış ormanlarından geçtiler. Bunlar o kadar yüksekti ki küçük kayıklar kamışların sallanan sınırlarını hışırdatarak geçerken batı yönünde manzarayı tamamen kesmişlerdi. Karakuru sorguçları hafif soğuk hava akımlarında eğilip bükülüyor, yavaş yavaş ve hüzünle tıslıyordu. Arada bir çıkan açıklıklardan geride uzanan kırlıklarla onların ardında gün batımındaki dağların görüntülerini ve görüş alanının ta ucunda dumanlı dağların en güney sıra dağlarının uzandığı karanlık bir çizgiyi görür gibi oluyordu Frodo. Kuşlar haricinde hareket eden tek bir canlı yoktu görünürde. Kuşlar ise öbek öbekti. Kamışlar arasında ıslıklar çalıp cıvıldaşan ama nadiren göze yakalanan küçük av kuşları. Yolcular bir iki kez de kuğu kanatlarının rüzgarını ve sızlanışını duyup başlarını kaldırınca büyük bir kuş alayının gökyüzü boyunca aktığını gördüler. Kuğular dedi Sam, hem de çok büyükleri. Evet dedi Aragorn ve bunlar siyah kuğular. Bu topraklar ne kadar engin, ne kadar boş ve ne kadar mahzun görünüyor dedi Frodo. Güneye doğru yolculuk ettikçe havanın gitgide ısınıp etrafın daha neşeli olacağını ve sonunda kışın ebediyen geride kalacağını zannederdim hep. Fakat henüz yeterince güneye inmedik diye cevap verdi Aragorn. Kış hala devam ediyor. Biz de denizden uzaktayız. Burada bahar aniden çökünceye dek dünya soğuk olur. Hala karla karşılaşabiliriz. İyice aşağıda Anduin'in döküldüğü Belfalas körfezinde hava sıcak ve neşelidir. Ya da düşman olmasaydı öyle olurdu. Fakat burada yüzlerce uzun mil ötede bulunan sizin şu şairdaki Güney Dirhem'den olsa olsa 60 fersah daha güneydeyizdir. Şu anda At Beylerinin ülkesi Rohan'a, Atcan Yurt'un kuzey ovalarının güney batısına bakıyorsunuz. Çok geçmeden Ulu Nehir'e kavuşmak için Fangorn'dan akıp gelen Kireç Işığı'na varacağız. Burası Rohan'ın kuzey sınırıdır. Eskiden Kireç Işığı ile Akdağlar arasında kalan her yer Rohirrimlere aitti. Burası zengin ve hoş bir ülkedir. Otlarının bir benzeri daha yoktur. Fakat bu kötü günlerde halk nehir kıyısında oturmuyor. Kıyılara da pek sık yolculuk yapmıyor. Anduin geniştir ama yine de ork okları nehrin karşı kıyısına kadar yetişebiliyor. Denilene göre son zamanlarda suyu geçmeye de cüret edip Rohan'ın sürüleriyle tavlalarını yağmalamışlar. Sam kıyıdan kıyıya huzursuzca bakındı. Daha önceleri ağaçlar sanki gizli gözleri ve pusuya yatmış tehlikeleri barındırmış gibi düşmanca görünmüştü gözüne. Şimdi ise keşke gene ağaçlık olsaydı diye geçiriyordu içinden. Barınaksız topraklar ortasında minik açık kayıklar içinde hem de savaşa cephe olmuş bir nehir üzerinde grubun adeta çıplak olduğunu hissetmekteydi. Ondan sonraki bir iki gün boyunca yollarına devam edip sürekli güneye doğru ilerledikçe bu güvensizlik hissi tüm gruba artmaya başladı. Bütün bir gün küreklere asılıp ileri doğru hızlandılar. Kıyılar yanlarından akıp geçiyordu. Kısa bir süre sonra nehir genişleyip dağ da sığlaştı. Doğuda taş örtülü uzun kumsallar görülmeye başladı. Ayrıca suyun içinde de taşlıklar vardı. Yani dikkatli seyretmek gerekiyordu. Boz topraklar yükselip doğudan soğuk bir havanın üzerine boşaldığı renksiz yaylalara kavuştu. Diğer tarafta kırlar yerini sazlıklar ve çalılıklar arasında kalmış, kuru otlarla dolu inişli çıkışlı meralara bırakmıştı. Frodo, Lorien'in çimenliklerini ve çeşmelerini, berrak güneşini, latif yağmurlarını hatırlayarak ürperdi. Kayıkların üçünde de çok az konuşuluyor, kimse gülmüyordu. Grubun her üyesi kendi düşüncelerine dalmıştı. Legolas'ın gönlü kuzeyde bir kayın ormanının ortasındaki bir açıklıkta, yaz akşamlarının yıldızları altında tasasızca koşmaktaydı. Gimli ise hayalinde bir altın külçesi almış, bu külçeden hanımın armağanını yerleştirmeye layık bir kap yapıp yapmayacağına karar vermeye çalışıyordu. Merry ile Pippin orta kayıkta huzursuzdular. Çünkü Boromir oturduğu yerde kendi kendine mırıldanıyor, bazen sanki bir sıkıntı veya kuşku benliğini kemiriyormuşçasına tırnaklarını yiyor, bazen bir kürek kaparak kayığı Aragorn'un kayığının hemen arkasına kadar çekiyordu. O anlarda kayığın burnunda arkaya dönük oturan Pippin, ilerideki Frodo'ya bakmakta olan Boromir'in gözlerinde garip bir ışık yakalamaktaydı. Sam bir zamandır kayıkların ona öğretmiş oldukları kadar tehlikeli olmasa da onun tahmininden çok daha rahatsız oldukları konusunda kararını vermişti. Her yanı tutuk tutuktu. Yanlarından akıp giden kış topraklarına ve her iki yandaki kurşuni suya bakmaktan başka yapacak bir şey olmadığından acınacak haldeydi. Küreklere ihtiyaç olduğu zaman bile Sam'e bir kürek emanet eden olmuyordu. Dördüncü gün hava kararırken Sam, Frodo ile Aragorn'un eğik başları üzerinden arkadan izleyen kayıklara bakmaktaydı. Üzerine ağırlık basmıştı. dört gözle konaklama vaktini bekliyor, ayakları altında toprağı hissetmek istiyordu. Aniden gözüne bir şey takıldı. İlk başta dikkatsizce bakıyordu. Sonra doğrularak gözlerini ovuşturdu. Fakat tekrar baktığında artık onu göremez olmuştu. O gece nehrin batı kıyısına yakın minik bir adada konakladılar. Sam battaniyelere sarılarak Frodo'nun yanına yattı. Mola vermeden bir iki saat önce tuhaf bir rüya gördüm Bay Frodo dedi. Belki rüya değildir ya ama tuhaftı. Neymiş o dedi Frodo. Sam'in öyküsü her neyse oturup anlatmadıkça huzur bulmayacağını bildiğinden. Lothlórien'den ayrıldığımızdan beri beni gülümsetecek bir şey ne gördüm ne düşündüm. O tür tuhaf değildi Bay Frodo. Garipti. Rüya değildiyse her şeyi tersti. Ve senin duymanda yarar var. Şöyle ki, gözleri olan bir kütük gördüm. Kütük tamam dedi Frodo. Nehirde bir sürü kütük var ama gözleri bırak. Ama bırakamam dedi Sam. Gözler beni uyardı. Aslına bakarsan yarı ışıkta Gimli'nin kayığının arkasında yüzen bir kütük gördüm zannettiydim. Ama üstünde durmadım. Sonra sanki bir kütük kayığa yetişmeye başladı. Herkesin nehrin akıntısıyla birlikte sürüklendiğini düşünecek olursak senin de diyeceğin gibi bir acayipti bu. Tam o anda gözleri gördüm. Kütüğün bize yakın ucundaki bir tümsek üzerinde solgun, parlağımtırak iki nokta. Dahası o şey kütükte değildi. Çünkü perdeli ayakları vardı. Neredeyse kuğularınki gibi sadece biraz daha büyüktüler ve suya dalıp dalıp çıkıyorlardı. İşte tam o sırada doğrulup gözlerimi ovaladım. Uykumu üzerinden attığımda hala orada olsaydı bağıracaktım. Çünkü her neydiyse artık hızla yaklaşıyordu ve Gimli'ye iyice yetişmişti. Fakat o iki fener benim kıpırdanarak ona baktığımı fark ettiğinden midir yoksa ben uyandım ondan mıdır bilmiyorum, tekrar baktığımda orada değildi. Yine de sanki gözümün ucuyla, öyle derler ya, gözümün ucuyla kara bir şeyin nehrin kıyısının gölgesi altına dalıp gittiğini gördüm gibi. Bir daha göz möz görmedim gerçi. Kendi kendime dedim ki, yine rüya görüyorsun Sam Gamgee dedim ve kimseye ses etmedim. Fakat o zamandan beri düşünüp duruyorum da içime bir şüphe düştü. Sen ne dersin buna Bay Frodo? Hepsi bir kütük. Alacakaranlık ve de gözlerindeki uyku işte derdim dedi Frodo. Eğer o gözler ilk kez görülmüş olsaydı ama bu ilk değil, onları Lórien'e varmadan ta kuzeyde görmüştüm. Ve Flet'teki gecede gözleri olan garip bir yaratığın bize doğru tırmandığını gördüm. Haldir de gördü. O ork alayı geçtikten sonra elflerin söylediklerini hatırlıyor musun? Ah dedisem, hatırlıyorum. Dahasını da hatırlıyorum. Aklıma gelen şey hoşuma gitmiyor. Fakat oydu buydu derken Bay Bilbo'nun hikayelerini falan da düşününce galiba bu yaratığın ismini bile çıkartabilecek gibiyim. Kötü bir isim. Gollum olmasın? Evet, bir süredir benim de korktuğum isim bu dedi Frodo. O Filet'teki geceden beri. Sanırım Moria'da yuvalanmıştı ve peşimize oradan düştü. Fakat biz Lórien'de konaklayınca izimizi kaybetmiştir diye umuyordum. Herhalde sefil yaratık gümüş damarı kenarındaki ormanlarda gizlenip yola çıkmamızı beklemiş olmalı. Aşağı yukarı öyle dedisem. Biz kendimiz de biraz daha dikkatli olsak iyi olacak. Yoksa gecelerden bir gece iğrenç parmaklarını boğazımıza yapışmış bulabiliriz. Tabii uyanıp da bir şey anlayacak kadar vaktimiz olursa. Ben de bunu demeye getiriyordum. Bu gece yol gezeri ya da diğerlerini rahatsız etmeye gerek yok. Ben nöbet tutarım. Yarın uyurum. Çünkü nasıl olsa kayığın içinde bavuldan bir farkım yok. Öyle mi dedi Frodo? Yoksa gözleri olan bir bavul mu desek? Nöbet tutabilirsin. Ama beni gecenin yarısında uyandırman şartıyla. O da tabii daha önce bir şey olmamışsa. Gecenin köründe Sam'in sarsmasıyla derin, koyu bir uykudan uyandı Frodo. Seni uyandırmak çok ayıp diye fısıldadı Sam. Fakat öyle dediydin. Anlatacak bir şey yok ya da pek bir şey yok. Bir vakit önce hafif su şıpırtıları ve etrafı koklayan birinin seslerini duyar gibi oldum. Fakat geceleri nehir kıyısında bu tür garip sesler duyulur hep. Sam yattı. Frodo battaniyelerine sarınıp sarmalanıp uykusuyla savaşarak oturdu. Dakikalar ya da saatler yavaş yavaş ilerliyor, hiçbir şey olmuyordu. Frodo tam tekrar yatmak için içinden gelen dürtüye teslim olmak üzereydi ki bağlı duran kayıklardan birine suyun içinden belli belirsiz kara bir şekil yanaştı. Uzun beyazımtırak bir el uzanıp borda trizine yapıştı. Soluk fenerler misali bir çift göz soğuk soğuk parlayarak kayığın içine baktı. Sonra bakış yükseldi ve adanın üzerindeki Frodo'yu buldu. Gözler bir iki kulaç ilerideydi ancak. Frodo karşısındakinin tıslayarak nefesini tuttuğunu işitti. Sting'i kınından çekerek ayağa kalktı ve gözlerin karşısında dikildi. Anında ışıkları kesildi gözlerin. Bir tıslama daha ve suya düşen bir şeyin şapırtısı duyuldu. Ve o kütük sureti nehir boyunca geceye doğru hızla ilerledi. Aragorn uykusunda kıpırdandı, döndü ve doğruldu. Ne var diye fısıldadı yerinden fırlayıp Frodo'nun yanına gelirken. Uykumda bir şey hissettim. Neden kılıcını çektin? Gollum diye cevap verdi Frodo. Ya da ben öyle tahmin ediyorum. Ah dedi Aragorn. Demek yol kesen minik eşkıyamızın farkındasın sen de. Moria boyunca ta Nimrodel'e kadar peşimizdeydi. Kayıklara geçtiğimizden beri bir kütüğe uzanmış, elleri ve ayaklarıyla kürek çekip duruyor. Bir iki kere gece onu yakalamaya çalıştım. Ama hem bir tilkiden daha kurnaz hem de bir balıktan daha kaygan. Nehir yolculuğunun onu dize getireceğini umuyordum. Fakat suda onunla başa çıkılmıyor. Yarın daha hızlı gitmeyi denemeliyiz. Sen yat şimdi. Gecenin geri kalan kısmında ben nöbet tutarım. Keşke o sefil elime düşse. İşimize yarayabilir. Ama eğer elime geçiremezsem elimizden geleni ardımıza koymayıp takibinden kurtulmalıyız. Çok tehlikelidir. Geceleri kendi hesabına işleyeceği cinayetler bir yana, etrafta olan diğer düşmanları da peşimize takar. O gece Gollum'un bir daha gölgesi bile görünmeden geçti. O olaydan sonra grup çok daha dikkatli oldu ama yolculuk boyunca Gollum'u tekrar görmediler. Hala onları takip ediyor idiyse bile çok ihtiyatlı ve çok kurnazdı. Aragorn'un emriyle artık uzun uzun kürek çekmekteydiler. Kıyılar hızla akıp gidiyordu. Fakat etraflarındaki toprakların çok azını görebiliyorlardı. Çünkü genellikle arazinin el verdiğince gizlenerek gündüzleri dinlenip gece ve alacakaranlıkta yolculuk yapıyorlardı. Bu şekilde 7. güne kadar hiçbir şey olmadan geçti zaman. Hava hala kurşuni ve kasvetliydi. Rüzgar doğudan esiyordu. Ama akşam yaklaştıkça batı tarafındaki gökyüzü açıldı. Bulutun kurşuni kıyılarında sarı ve soluk yeşil renkte cılız ışık birikintileri ortaya çıktı. İşte yeni ayın beyaz tırnağı da uzaktaki göller içinde pırıldamaktaydı. Sam aya bakarak kaşlarını çattı. Ertesi gün her iki kıyıda arazi hızla değişmeye başladı. Kıyılar yükseliyor, kayalık bir hal alıyordu. Çok geçmeden dağlık taşlık bir bölgede yol almaktaydılar. Ve her iki kıyıda da böğürtlen çalıları ve sürüngen asmalarla karışmış derin diken ve çakal eriği çalılıklarına gömülmüş dik yamaçlardan oluşuyordu. Bunların ardında heyelanlı alçak kaya duvarları ve sarmaşıklarla kararmış, hava koşullarından kurşunileşmiş kaya bacaları vardı. Bunların da gerisinde ise rüzgarın altında kıvranan çam ağaçlarıyla taçlanmış yüksek sarp tepeler yükseliyordu. Yaban ellerin en güney ucu olan Emin Muil'in dağlık kurşuni topraklarına yaklaşmaktaydılar. Uçurumlarda ve kaya bacalarında bir sürü kuş vardı. Ve bütün gün boyunca havada, yükseklerde, soluk gök üzerinde kara kara kuş sürüleri dönüp durmuştu. O gün konakladıkları yerde yatarken Aragorn, acaba Gollum bir şeyler karıştırıyor da yolculuklarının haberi yabanda yayılıyor mu diye bu uçan kuşları kuşkuyla izledi. Daha sonra güneş batarken ve grup tekrar yola koyulmak için kıpırdanırken azalmakta olan ışığa karşı kara bir nokta seçti uzakta. Çok uzakta ve yüksekte kah dönen kah güneye doğru yavaş yavaş uçan büyük bir kuş. ''Nedir o Legolas?'' diye sordu. Kuzey göğünü işaret ederek. ''Tahmin ettiğim gibi bir kartal mı?'' ''Evet'' dedi Legolas. ''Bir kartal. Avlanan bir kartal. Acaba iyiye mi kötüye mi işaret? Dağlardan pek uzakta.'' ''Hava tamamen kararmadan yola çıkmayacağız.'' dedi Aragorn. Yolculuklarının 8. gecesi gelip çattı. Sessiz ve rüzgarsız bir geceydi. Kurşuni doğu rüzgarı dinmişti artık. Hilal halindeki ay erkenden solgun gün batımı içinde batmıştı. Fakat gökyüzünün üst kısmı berraktı ve uzakta güneyde büyük bulut kümeleri hala hafif hafif pırıldasa da batıda yıldızlar ışıl ışıl yanıp sönüyordu. ''Haydi'' dedi Aragorn. ''Son bir kez gece yolculuğunu göze alacağız. Nehrin pek bilmediğim yerlerine doğru yaklaşıyoruz. Çünkü daha önce hiç bu taraflarda burasıyla Sarngebir ivinti yerleri arasında nehir yolculuğu yapmamıştım. Fakat eğer hesaplarım doğruysa Sarngebir daha millerce uzakta. Yine de daha oraya gelmeden başka tehlikeli yerler de var. Nehrin içinde taşlı adacıklar ve kayalar bulunur. Çok dikkatli olmamız ve fazla hızlı kürek çekmememiz lazım. Baştaki kayıkta duran Sam'e gözcülük görevi verdiler. Öne doğru uzanıp gözlerini karanlığa dikti. Gece karardı fakat tepedeki yıldızlar garip bir biçimde parlaktı. Ve nehrin yüzeyinde bir ışıltı vardı. Gece yarısına doğru bir süredir küreklerini pek kullanmadan akıntıyla ilerliyorlardı ki Sam aniden bağırdı. Sadece birkaç kulaç ileride nehrin içinden Kara kara şekiller yükseliyordu ve döne döne hızla akan suyun sesini duymuştu. Sola, nehir yatağının daha düzgün olduğu doğu kıyısına doğru hızlı bir akıntı koptu. Yolcular yana doğru savrulurken nehrin kırık diş gibi sudan çıkmış sivri kayaları kamçılayan soluk köpüklerini çok yakınlarında gördüler. Kayıklar borda bordaya gelmişti. "Hu Aragorn!" diye bağırdı Boromir kayığı liderinkine çarparken. "Delilik bu. Eivind'in yerini gece geçmeyi göze alamayız. Ama San Gebir'de ister gece ister gündüz olsun hiçbir kayık barınamaz." "Geriye, geriye!" diye haykırdı Aragorn. "Dönün, dönebilirseniz dönün." Kayığına hakim olup geri çevirmeye çalışarak küreğini suya daldırdı. "Yanlış hesaplamışım," dedi Frodo'ya. "Bu kadar ilerlemiş olduğumuzun farkında değildim. Anduin tahmin ettiğimden daha hızlı akıyor. San Gebir'e çok yaklaşmış olmalıyız." Büyük bir güç sarf ederek kayıklarına hakim oldular ve yavaş yavaş çevirdiler. Fakat ilk başlarda akıntıya karşı çok az yol alabiliyor ve gitgide doğu kıyısına doğru sürükleniyorlardı. Artık doğu kıyısı kara kara uğursuz bir biçimde yükselmekteydi gece içinde. "Hep beraber asılın küreklere," diye bağırdı Boromir. "Asılın, yoksa sığlığa oturacağız." Daha o seslenirken Frodo kayığın alt omurgasının bir kayaya sürtündüğünü hissetti. Tam o anda yay kirişinden çıkan sesler duyuldu. Üzerlerinden birkaç ok ıslık çalarak geçti. Bazıları aralarına düştü. Bir tanesi Frodo'nun omuzları arasından isabet etti. Frodo küreği bırakıp bağırarak öne sendeledi. Fakat ok gizli zırhı tarafından engellenerek geri sekti. Bir başka ok Aragorn'un kukuletasını delip geçti. Bir üçüncüsü Merry'nin elinin hemen yanına ikinci kayığın borda trizine saplandı kaldı. Sam doğu kıyısının altında uzanan çakıllı sahilde kara kara şekillerin ileri geri koşturduklarını görebiliyordu. Çok yakın görünüyorlardı. "Yırç," dedi Legolas kendi diline dönerek. "Orklar," diye bağırdı Gimli. "Gollum'un işi değilse ne olayım," dedi Sam Frodo'ya. "Öyle de güzel bir yer seçmişler ki nehir bizi tam kucaklarına atmaya ahd etmiş sanki." Hepsi öne eğilip küreklere asılmışlardı. Sam bile yardım ediyordu. Her an kara tüylü orkların ısırığını bekliyorlardı. Bir sürü ok başlarının üzerinden geçiyor ya da yakınlarda suya saplanıyordu. Ama başka isabet eden olmadı. Karanlıktı. Ama orkların gece gözlerine yetecek kadar ışık vardı gene de. Yıldızların ışıltısı altında kurnaz düşmanlarına pek güzel hedef teşkil edebilirlerdi. Fakat anlaşılan Lorien'in gri pelerinleriyle elf yapımı kayıkların gri tahtaları Mordor'un okçularının kötü niyetini alt etmişti. Var güçleriyle kürek çekmeye devam ettiler. Karanlıkta gerçekten hareket ettiklerinden bile emin olmak mümkün değildi. Fakat yavaş yavaş sudaki anafor azaldı ve doğu kıyısındaki gölgeler tekrar gece içinde solup gittiler.